Ayrım 8.
Peygamberlikle görevlendirdiği insanlarda da bu nitelikler vardır. Bunun önemli sonucu şu ki, peygamberlerin oldu dediği şeyler mutlaka olmuştur ve olacak dedikleri de kesinlikle olacaktır. Bundan dolayı peygamberlere inanmak gerekli ve zorunludur. Peygamberi öteki insanlardan ayıran iki belirti var. Vahiy ve mucize. Tanrı'ya olan yakınlıklarını ve o yakınlığın kendilerine sağladığı gücü gösteriyor bunlar. Kısacası, otoritelerini Tanrı'dan alan insanlardır peygamberler. Kur'an'a göre her halka bir peygamber göndermiştir ve kendisine bir uyarıcı yollanmamış hiçbir halk yoktur. Bunun gibi her devrin kendi kitabı oldu. Bu hesaba göre sayıları hayli çok olmak gerekir peygamberlerin. Nitekim çeşitli kaynaklara göre bu sayı 124 bin ile 224 bin arasında değişmektedir. Kur'an'da 25 peygamber adı sayılmıştır ki sırasıyla şunlardır. 1. Adem. 2. İdris. 3. Nuh. 4. Hud. 5. Salih. 6. İbrahim. 7. Lut. 8. İsmail. 9. İshak. 10. Yakup. 11. Yusuf. 12. Eyüp. 13. Şuayb. 14. Musa. 15. Harun. 16. Davud. 17. Süleyman. 18. İlyas. 19. Elyasa. 20. Yunus. 21. Zülkife. 22. Zekeriya. 23. Yahya. 24. İsa. 25. Muhammed. Bunların dışında peygamber olup olmadıkları kuşkulu olan ve veli oldukları söylenen Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn gibi kişiler de var. Bir hadis 313 peygamberden söz eder ve adlarını sayar. Ama asıl önemli olan şu. Peygamberler listesinde Muhammed sonuncu peygamberdir. Gerçekten Müslümanların inancına göre bütün öteki peygamberlerin her biri bir halka gönderildiği halde Muhammed insanlık tarihinin son aşamasına gelmiş ve evrensel bir görev yüklenmiştir. Bu sıfatla da peygamberlerin mührüdür o. Peygamberler arasında kendilerine kitap gönderilenler şunlardır. Musa'ya Tevrat, Davud'a Zebur, İsa'ya İncil, Muhammed'e Kur'an yollanmıştır. Kimi peygamberlere de küçük birer kitap niteliğinde suhuf gönderilmiştir. Adem'e 10 sayfa, Şit'e 50 sayfa, İdris'e 30 sayfa, İbrahim'e 10 sayfa olmak üzere toplam 100 sayfa. Ancak 4 büyük kitap metni elimizde olduğu halde ötekiler sadece yorumlarda geçer. En önemli nokta ise şu. Bütün bunların kaynağı metni Tanrı katında olan Levh-i Mahfuz'dur. Asıl kitap odur. Ötekiler o asıl kitabın birer parçası ya da özetidirler. Sonunda Kur'an'la yetkinleştirilip tamamlanmışlardır. Müslümanların dediğine göre öteki kitaplar Tanrı buyruğu olduğu halde metinleri sonradan çarpıtılıp bozulmuştur. Bu bakımdan Tanrı'nın son ve gerçek kelamı Kur'an'dır. Akla takılan çok önemli sorular var bu peygamberler konusunda. Önce bu peygamberlerin hepsi erkek. Aralarında hiçbir kadına rastlamıyoruz. Neden? Yoksa Tanrı kadınları layık görmemiş mi bu işe? Bu soruları soruyoruz. Çünkü ilk çağın Yunan-Latin kültürünün kadın peygamberleri Sibylla geliyor aklımıza. Böylece peygamberliği yalnız ve yalnız erkeklerin marifeti sanmak, Orta Doğu kültürlerinin bir özelliği olmasın sakın. İkinci olarak, Muhammed'in dışında bu peygamberlerin hemen hemen hiçbirinin tarihsel bir kişiliği yok. Tarih ne Nuh'u tanıyor, ne İbrahim'i, ne Musa'yı, hatta ne de İsa'yı. İsa'nın bir mitos olduğu, o sıralarda böyle bir mitosa insanların gerek duydukları, onu da İsa diye birine yükledikleri tarihin ciddi tartışmaları arasındadır. Kısacası Muhammed bir yana, hepsi söylence bunların. Tarih de bir söylence olarak zikreder onları. Söylence oldukları için de haklarında her kafadan bir ses çıkmaktadır. Muhammed'in yaptığı bu söylenceleri alıp, ki asla almamazlık edemezdi, onlara kendine göre yeni bir biçim verip vaazında kullanmasıdır. Bir başka deyişle, Kur'an'daki peygamber öyküleri söylencenin söylencesi. İşin garip yanı, Kur'an, İsrail'in İsa'dan önce 9. ve 5. yüzyıllar arasında yaşamış gerçek ve büyük peygamberlerini, yani Osei'yi, Azechel'i, İsa'yı, Jeremiye'yi sükutla geçiştirir. Öyle olunca tarihin yer vermediği, söylenceden ileri gitmeyen insanlara neden iman etmeli ve yol gösterici olarak almalı onları? Öte yandan yol gösterecek, erdemimize erdem katacak yanları da yok bunların. Örnek mi istiyorsunuz? Alın İbrahim'i. İbrahim, Adem'le Nuh'un arkasından gelen pek önemli bir peygamber. Onu Musa izleyecektir. O denli önemli ki İbrahim, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar ortak ataları olarak sahip çıkmışlar. Yahudiler, onun oğlu İshak'tan geliyorsa, Araplar da İsmail'den geldikleri inancındalar. Hristiyanlar da manevi babaları olarak görüyorlar kendisini. Önemli oluşu da şundan. Tek Tanrı inancını ilk ortaya atıp kavgasını yapan o olmuş. Ayrıca Kabe'yi oğlu İsmail ile beraber kuran ya da onaran İbrahim. Hem de 99 yaşındayken ilk sünnet olan bu peygamber. Kendisi de çok yaşamış. Tevrat'a göre 175 yaşında ölmüş. Zaten bu peygamberlerin bir özelliği var. Pek ileri yaşlara değin yaşamışlar. Belki tek istisnası Muhammed içlerinde. Ne zaman ve nerede yaşamış İbrahim? Söylendiğine göre İsa'dan önce 2000 yılı dolayında aşağı Mezopotamya'da önce oradan Kenan eline göçmüş kabilesiyle. Bir kıtlık döneminde geçici olarak Nil Vadisi'ne gidip sığındığını da söyleyenler arasında. Arami halkından İbrahim ama Kur'an'a göre ne Yahudi ne de Hristiyan. Adam olacak çocuk ufacıkken belli eder ya kendini, o da öyle. İbrahim daha küçük yaşlardayken Tanrı'nın varlığını fark edip tanımış. Şöyle anlatıyor Kur'an. İşte o, üstünü gece bürüyüp örtünce bir yıldız gördü. Bu imiş Rabbim dedi. Derken batı verince o, ben öyle batanları sevmem dedi. Sonra ayı doğar halde görünce de bu imiş Rabbim dedi. Ancak o da batıp gidince ant olsun demişti. Eğer Rabbim bana doğruyu göstermemiş olsaydı şu şaşkın topluluktan olacakmışım. Sonra güneşi doğar görünce de bu imiş Rabbim. Bu hepsinden büyük dedi. O da batınca şöyle söyledi. Ey kavmim, gördünüz ya, hepsi geçici bunların. Ben sizin eş kata geldiğiniz şeylerden kesinlikle uzağım. Kuşkusuz ki ben Allah'ı bir tanıyıcı olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Enam suresi 76-79. Yine Kur'an'a göre bir süre sonra kavmi ilahlarına kurban kesmek için kentten çıkınca İbrahim puthaneye girer. Baltasıyla küçük putları kırar ve baltayı da en büyük putun önüne koyar. Kent halkı döndüğünde İbrahim'e bizim putlarımızı kim bu hale getirdi diye sorarlar. O da işte şu büyük put kırdı diye yanıtlar. Hiç put hareket eder mi diye sorulduğunda da şu yanıtı yapıştırır. Size yarar ve zarar vermeyen, hareket edemeyen şeylere niçin tapıyorsunuz? Enbiya suresi 58-67, Saffat suresi 91-96. Bunlar çocukken marifetleri. Tevrat eceliyle öldüğünü söylüyor İbrahim'in. Oysa Kur'an'a göre puta tapar Nemrut olsa gerek, cezalandırmak için ateşe attırır onu. Ancak Allah'ın isteği üzerine ateş soğur ve bir bahçe içinde bulur İbrahim kendisini. Enbiya suresi 67-70. İbrahim'le Nemrut arasında pek büyük bir zaman aralığı olması bir yana, bu ateşe atılma öyküsü bir yorumcunun yanlışından doğmuş durumda. Ayrıca eskiden beri Yahudiler ve Araplar arasında da yaygın bir söylenti. Gerçekte öykünün aslı yok. Bir yorumcunun yanlış yapması ya da söylenti olup dolaşmasında da şaşılacak bir yön yok. Asıl şaşılacak olanı, aslı asları olmayan bir şeyin Tanrı vahyi olduğu söylenen bir eserde, yani Kur'an'da gerçek diye sunulması insanlara. Haydi Muhammed bilmiyordu diyelim. Ya Tanrı? Nasıl farkında olmaz masalın? İbrahim'le ilgili daha başka konular da var. Eşi Sara kısırdı. Öyle olduğu için de onun verdiği cariye ile Hacer'le evlenir İbrahim ve bir oğlu doğar ondan. Ne var ki karısının kıskançlığı işin içine girince Tanrı buyruğuna uyup cariye ile çocuğunu götürüp çorak bir vadiye Mekke'ye bırakır. İbrahim suresi 37. Kadıncağızın ve çocuğun çektiği onca işkenceden sonra Tanrı'nın yaptığı da şu. Meleği Cebrail'i gönderip ayağının topuğu ya da kanadıyla yeri kazıyıp su çıkarması. Zemzem de bu söylendiğine göre. Geleneğe göre İbrahim 120 ve Sara 90 yaşındayken İshak doğacaktır. Kadının bunca ileri yaşta hamile kalması olacak iş değil elbette. Hud suresinin 69 ve onu izleyen ayetlerinde şöyle anlatılıyor. Ant olsun ki elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle geldiler. Esen olsun dediler. İbrahim de esen olsun dedi ve gidip kızartılmış bir buzağı getirdi. İbrahim konukların buzağıya el sürmediklerini görünce onlardan çekindi. Korkmaya başladı. Onlarsa sakın bizden korkma çünkü bizler Lut halkına gönderilen elçileriz dediler. İbrahim'in karısı ayakta duruyordu. Bunun üzerine güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın arkasından Yakup'un doğacağını müjdeledik. İbrahim'in karısı başıma gelenler dedi. Ben yaşlıyım, kocam da yaşlı. Nasıl olur da doğururum? Elçiler Allah'ın buyruğuna mı şaşıyorsun dediler. Ey İbrahim ailesi, Allah'ın esirgeyiciliği üzerinize olsun. Çünkü o yegane ölecek ve ulunacak olandır. Evet, kadın güler. Ama gülmemek mümkün mü? Yine Kur'an'da anlatılan Bakara 127, İbrahim'in oğlu İsmail ile onca mesafeleri kat edip gelip Mekke'de hem de yeryüzünde ilk ev olarak Kabe'yi yapmaları ya da onarmalarındaki gerçek dışılığı bir yana bırakalım. Bir başka öykü var ki gerçekten ürpertici türden. Gördüğü bir düşte Tanrı oğlu İsmail'i kurban etmesini bildir İbrahim'e. O da buyruk Tanrı'dan gelmiyor mu yerine getirmek ister emri. Ancak tam oğlanı boğazlayacağı sırada bir vahiyle bunun bir deneme olduğu bildirilir ve İsmail yerine kurban edilmek üzere gökten bir koç indirilir. Saffat suresi 100-107. Deneme. Ama ne deneme? Düşünebiliyor musunuz? Tanrı babayı oğlunu düpedüz boğazlamaya yöneltiyor. sonra da kurtarıyor. Ama o acıyı çektiriyor. İnsanları kurban etmek geleneği o sıralarda yaşıyor. Ve bunun önüne geçmek isteniyor idiyse, insana yakışması bir yana, Tanrı'ya yakışır başka bir yok muydu? Bütün bunlar bir öykü, bir söylence. Ancak hiç de bir öykü, bir söylence diye görülüp gösterilmiyor. Tersine, Tanrı'dan gelme bir vahiy ürünü olarak sunuluyor. Asıl göze batan yanı da bu işin. Ne var ki, Tanrı'dan gelme bir vahiy ürünü olarak sürülen öyküler, yalnız İbrahim'le ilgili olanlar değildir. Kur'an'daki hemen bütün peygamber öyküleri böyledir. Hemen hepsi de aklımızı, idrakimizi ve vicdanımızı zorlar. Mucizelerle sarmaş dolaş oldukları için de bir parça bilim terbiyesinden geçmiş olan kafalara ters düşmemesi de olanaksızdır. Bu mucizelerin Yunan mitolojisinde örneğin bir Prometheus'un yaptıklarının tersine, insan zekasına, geleceğe doğru esin kaynağı olabilecek hiçbir soylu yanları da yoktur. Neymiş? Davut peygamberin elinde demir, yumuşamışmış da Süleyman peygamber rüzgara binerek öğleye kadar bir aylık ve öğleden sonra da bir aylık olmak üzere bir günde iki aylık yol gitmişmiş. Sebe suresi 10-13. Laf mı bunlar? Gerçek dışılıkları bir yana, öğrettikleri ne insana? Özellikle Musa ile İsa'nın çeşitli mucizeleri Kur'an'da açıkça anlatılır. Örneğin Meryem suresinin 29 ve onu izleyen ayetlerinde İsa'nın beşikteyken konuştuğu, Bakara suresinin 60. ayetinde de Musa'nın asasını taşa vurup ondan 12 kaynak fışkırttığı söylenir. İncil'in İsa'nın 36 mucizesi, örneğin suyu şaraba dönüştürmesi, 5 somun ekmeği 500 kişiye bölüştürmesi, körlerin gözlerini açması, su üstünde yürümesi, Lazarus'u öldükten sonra diriltmesi gibi bizi güldürüyorsa, bunlar karşısında da gülmeyecek miyiz? İsa konusunda eklemiş olalım. Hristiyanların İsa'ya Tanrı'nın oğlu gözüyle bakıp onun çarmıha gerildiği ve öldürüldüğü inancını Kur'an kabul etmez. İsa çarmıha gerilmemiş. Tanrı tarafından kendi katına alınmıştır. Ama aynı Kur'an İsa'nın Adem gibi babasız doğduğunu söyler. Tanrı kız oğlan kız Meryem'e Cebrail'i göndermiş ve oğul demekle İsa'nın doğumunu sağlamıştır. Kur'an'ın Ali İmran suresinin 45 ve onu izleyen ayetlerinde şöyle deniyor. O gün melekler demişlerdi. Ey Meryem, gerçekten Allah seni o sözüyle olan bir çocukla müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu Mesih İsa'dır. O bu dünyada da öbür dünyada da yükselecek. Allah'ın yakınlarından olacaktır. Meryem dedi. Ey Tanrım, nasıl olur da benim bir çocuğum olabilir? Bana erkek eli değmedi ki. Allah buyurdu. Bu böyledir. Allah neyi dilerse onu yaratır. Allah bir şeyin olmasını istedi mi ona ol der, o da oluverir. Ne güzel değil mi? Bir yanlışı düzeltirken bir başka yanlış. Hiçbir neden yokken sürdürülüyor. İnsanın Tanrı'nın oğlu olduğu inancına olduğu gibi, kız olan kız bir anadan doğduğu inancına da olmaz öyle şey demek varken kabul etmek niye? Bir insanın ana ve babadan oluşabileceği bir doğa kanunu iken, keyfi olarak çiğnemenin anlamı ne? Biz bilime inandığımız için bunu sorabiliyoruz. Ama dinde sorulmaz bu. Sorulsa da yanıtı yoktur. Muhammed'in kendisinin mucizeleri oldu mu? Kur'an'da akla ve bilime aykırılıklar. 4. Muhammed'in mucizeleri üstüne. Başka peygamberler için mucizelere akılları kolayca yatan Müslümanlar, nedense Muhammed'in mucize göstermediğine inanırlar. Daha doğrusu onlar için tek mucize vardır, o da Kur'an'dır. Buhari'nin Ebu Hüreyre'den naklettiği bir hadisinde Muhammed de öyle der. Hiçbir peygamber yoktur ki kendisine insanların inanacağı gibi bir mucize verilmemiş olsun. Bana verilen mucize ise Allah'ın bana vahyettiği Kur'an'dır. Peygamber ısrarlı mucize istemleri karşısında kalınca elindeki mucize yetmez mi diye Kur'an'da kestirir atar. Enam suresi 35. Kur'an'ın kendisinin bir mucize olduğunun gerçeklere ne kadar uyduğunu ya da uymadığını bu bölüm bittiğinde okuyucu anlamış olacak gerçi. Muhammed'in somut olarak bir mucizeye başvurup vurmadığı noktası üzerinde durmak gerekir yine de. Gerek hadisler, gerek Kur'an bu konuda düşünmeye zorluyor bizi. Önce Muhammed'in mucize niteliğindeki olayları anlatan bir takım hadisleri var elde. Örneğin Buhari'nin Ebu Hureyre'den naklettiği bir hadiste şöyle denir. Peygamberimize kimi hadisleri unuttuğumdan yakındım. Bana ey Ebu Hureyre hırkanı yere yay buyurdu. Hemen çıkarıp yaydım. Efendimiz mübarek elleriyle hırkamı avuçlayıp bir süre tuttuktan sonra topla buyurdu.